Ayrım 19.
2. Türkeş'in çaldığı kapı. Amerikalı gazeteci Maurer, zamanında Ölümsüz İtalya diye bir kitap yazmış. Faşizmin iktidar öncesi günlerini şöyle anlatıyor. Cinayetlerin, şiddet hareketlerinin, yangınların karşısında polis tarafsız kalıyordu. Sosyalistler aylarca, hatta yıllarca önce işledikleri iddia edilen hayali suçlardan basbayağı mahkum olurlarken, elleri hala kanlı faşistler delil yokluğundan serbest bırakılıyorlardı. Ünlü faşist Umberto Bianchelli ise anılarında bakın ne demiş. Faşizm şurası iyice bilinsin ki eğer serbestçe gelişebildiyse bunun nedeni polisi ve karabinieri jandarma subaylarını ele geçirmiş olmasıdır. Karabinieriler faşizmin korunması için ellerinden geleni yaptılar. Fransa'da Şubat gösterileri diye anılan 1934 olayları sırasında polisin nasıl faşist ve kralcılardan yana davrandığını da iki ünlü İngiliz gazetesi şöyle belirtiyorlar. Times ve The Daily Herald. Şurası önemli belirtilmelidir ki solcu göstericilere yöneltilen ağır baskı ile kralcı propagandacı ve basına yöneltilen hoşgörü arasında önemli bir çelişki vardır. Siyasal örgütler arasında bir faşist çekirdeğinin bulunduğu ülkelerde tehlikenin büyüğü işte bu durumun yaratılmasındandır. MHP şöyle yakından bakılırsa kampanyasını hiç de ekonomik düzeyde sürdürmüyor. İddiaları ya siyasal, ya kültürel, ya düşünsel düzeydedir, yani üst yapı düzeyindedir. Soğuk Savaş'ı bir siyasal eylem programı yapmıştır. Milliyetçiliği kendi koşullarına göre değil, komünizme karşı ya da yandaş olup olmayana göre tanımlamaya kalkışmakta, gençlik örgütlerinde ise daha çok duygusal bir öfke dinamizme hüküm sürmektedir. Sokakta üç kişi çevirip rastgele sorsanız da MHP'nin görüşlerini öğrenmek isteseniz, verecekleri cevap besbelli komünizme karşı olduklarını içerecektir. Türkeş'in kurultay söylevinde bu karşı olmak açıkça diski suçlamaya, CHP içindeki bazı yöneticileri kafası ezilecekler arasına sokmaya kadar varıyor. Böylelikle iki yönlü bir yaranma politikasını oluşturduğu Handi ise gözüne giriyor insanın. Bir yandan Türkiye'nin gösterdiği disiplinsizlikten son derece rahatsız olan Amerika'ya karşı, ülkedeki en yaman komünizm düşmanının kendisi olduğunu belli etmek, öte yandan disk, TÖBDER, sosyalist partiler, hatta ılımlı ılımlısı CHP solculuğundan rahatsız sermaye ve iş çevrelerine asıl üzerine oynanacak atın AP'nin kır atı değil MHP'nin bozkurtu olduğunu anlatmak. Devlet bürokrasisi soğuk savaş sloganlarının etkisinde kalıp da hepsi anayasaya bağlı, hepsi cumhuriyetin yandaşı solcu kuruluşları MHP gözüyle görmeye yanaşırsa, o zaman ülkede kargaşalık belirmekte, belirince de bundan ürken sermayenin daha sağa ilgi duyması olasılığı doğmaktadır. Aslında 2 yılda 25 milyar liranın üstünde teşvik belgesi almış, kaşla göz arasında kendisine 2-3 milyar liralık yeni kredi olanağı yaratılmış bir özel sektörün faşizmi özlemesine o kadar da umut bağlanamaz. Bağlanamaz ya, komünizm öcüsü büyütülür, kargaşalık ortamı yaratılır, sürdürülür, niteliği belirsiz saldırılar birbirine eklenirse, istikrar arayan sermayenin güçlü ve otoriter bir iktidar özlemesi olasılığı çoğalır. Bana sorarsanız, tansiyonu düşürmek gereği ve zorunluluğu kadar yönetim kademelerinin bu oyuna gelmemesi ve yönetimin gerçek yansızlığını gerçekleştirmesi zorunluluğu da burada yatmaktadır. Hani solculukta nesnel olarak devrimin koşulları yoksa, onu kargaşalık ortamı yaratarak var etmek diye çocukça, hatta fantazi denebilecek bir kuram vardır ya, bana öyle geliyor ki faşizm, Türkiye'de iktidara aynı kuramı kendi amaçlarına uygulayarak gelmeye çalışmaktadır. Henüz ekonomik bir tabanı yoktur. Türk lümpeni yeterince siyasallaşamamıştır. Büyük sermayenin kullanacağı siyasal almaşıklarsa bitmemiştir. Bu takdirde iki yol kalmaktadır iktidar için. Kargaşa ortamı yaratıp güçlü iktidar özlemi doğurarak külah kapmak ya da dış etkilere uysal, lafta milliyetçi bir iktidar olabileceği izlenimini vermek. Bu iki yol hemen farkına varacağınız gibi hem birbirinin içinden geçmektedir hem de aynı kapıya çıkmaktadır. Emperyalizmin uyduluğuna. İşte Türkeş'in çaldığı kapı budur. Milliyetçiliği kimseye vermeyen, mangalda kül bırakmayan MHP'nin raporunda haşhaş ekiminin serbest bırakılması söz konusu edilirken, Amerika'nın fikrinin ciddiye alınmaması basbayağı eleştirilmiştir. Neden sanırsınız? Ama nasıl nesnel olarak devrimin koşulları doğmazsa, solcu onu tek başına yaratamazsa, faşizmin nesnel koşulları doğmazsa, Türkeş ve partisi de onu tek başına yaratamaz. Yaratılırsa çeşitli yan etkenlerin itişiyle 12 Martımsı bir şey yaratır ki onun sürekli olacağını kimse garantileyemez. Hitler'in, Mussolini'nin, Salazar'ın, hatta Franco'nun ülkesine bir göz atın. Faşizmin sonunda nereye vardığını bir güzel görürsünüz. 24 Mart 1975. 3. Turşu ve Periz. Ne de olsa serde edebiyatçılık var. Zaman zaman ünlü romanlardan, büyük ozanların ünlü şiirlerinden söyleşmeyi seviyoruz. Geçen akşam Nereden Nereye söz Aragon'dan açıldı. Ben şiirlerini de severim Aragon'un, romanlarını da. Bir romanını Çalardı Bazel'in Çanları, Türkçe'ye bile çevirmişimdir, anlayın artık sevgimi. Hele La Semaine Sainte, Kutsal Hafta adlı romanından pek hoşlanırım. Bir anlamda tarihsel bir romandır. Elbe sürgününden kaçan Napolyon'un Paris'e dönüşünün, iktidara yeniden el koyup yitirişinin öyküsüdür. Koskoca eserde neler neler anlatılıyor daha elbet. Anlatılıyor ya, ben nedense ünlü diktatörün iktidarı yitirdikten sonra tekrar ele geçirme girişimine takılmışım. Seçim demokrasilerinde bu iş basbayağı düzenek olmuştur. Seçimleri kazanırsan mesele yok, iktidarsındır. Kaybedersen muhalefet. Ne iktidar olmak sana sürekli iktidar kalma olanağını sağlar, ne muhalefet ileride iktidar olmanı engeller. Bütün iş halk yığınlarını ardına takabilmekte, bir de seçimlerin dürüst yapılmasında. Komitacılıkta öyle mi ya? İktidara diyelim ki blankoist bir komite anlayışıyla yöneliyorsun. Yani sivil ya da asker bir gruptan bir vurucu ekip oluşturmuşsun. Pat diye iktidara el atıyor, kazanırsan iktidar oluyorsun. Büyük kumar. Böyle iktidar olundu mu o iktidar elde tutulabilecek, yoksa gitti gider. Dahi gider. İşte Kutsal Haftada Aragon, iktidarını yitirmiş bir komitacı liderin bunu yeniden elde etme uğraşını, bu uğraşın hem beyhudeliğini hem de yanlışlığını adam akıllı anlatıyor. Ya da ben öyle anladım. Niye sarıyor bu konu acaba beni? Yahu 27 Mayıs'tan bu yana bizim toplumumuzda iktidara böyle komitacı yollardan el koymayı deneyip tutturamayarak sonradan çırpınan bir dolu adam var. Hallerine güler misin, ağlar mısın? Asker arasında, sivil arasında junta düzenleyip kestirmeden iktidar olmak istemek ne demek? Şu yukarıda anlattığım demokrasi tahterevallisine inanmamak, iktidar muhalefet arasında gidip gelmeyi küçümsemek demek. Komitacılığa yönelenler demokratik örgütlenmeyi, özgürlükçü siyasal mücadeleyi hor görüyorlar. Bununla sonucun elde edilemeyeceğine inanıyorlar ki gizli juntalar kurup darbeler planlıyorlar. Hatta iş başına gelmek başarısını gösterirlerse partileri dağıtmak, meclisleri kapatmak gibi ilginç fikirleri de olduğu görülmüştür bu zevatın. Sonra bir bakıyorsun umutları hep kırılmış, junta hesapları çuvallamış ya da iktidar ele geçirilir gibi olduğu halde kayıvermiş. O dünkü demokrasi karşıtları bir bakıyorsunuz bu kere beğenmedikleri demokrasi düzeni içinde yeniden iktidar olabilmek için kalkmış demokratik örgütlenmelere. Hiç olmazsa mevcut siyasal partilerden birisine girmişler ya da oralardan bir yer edinip demokrasinin faziletler rejimi olduğuna ilişkin söylevler patlatarak seçim kampanyalarına katılmışlar. Şimdi akıl var, yakın var. Kim inanır bunların iştenliğine? Benim şaştığım siyasal partilerden bazılarının da bunlardan hayır umması. Yahu kardeşim, adamın bütün önceki eylemleri demokrasiye karşı. Karşı ne laf? Demokrasiyi ortadan kaldırmak için gelip partine girerse bu neye işaret eder? Onun fikir selabetsizliğine mi, kaypaklığına mı, oportünistliğine mi, içtensizliğine mi, yoksa iktidar hırsına mı? Siz artık cevabını bulup veriverin. Bu türden hayli politikacı dolaşıyor ortalarda. İçlerinde en ilginci hiç kuşkusuz Türkeş'tir. Siz Türkeş'le Aydemir'in 14'ler zamanındaki çekişmelerini okudunuz mu? Ben Bıçağın Ucu, Sırtlan Payı vesaire romanları yazmak için bütün o dönemleri epeyce kurcaladım. Yanlış anlamadıysam Aydemir'de, Türkeş'te demokrasiyi filan iplemeyip kestirmeden iktidara el koymak niyetindeler. Yalnız liderlik dalgasında anlaşamıyorlar. Yalnız Aragon'un kitabı yüzünden midir nedir aklıma takıldı bir kere. Yahu bu Türkeş 27 Mayıs'ta iktidarı ele geçirmişken kaçıran komitacı değil midir? Komitacılar arasında bu duruma düşenler saygınlıklarını yitirir çokluk. Söz gelişi Stalin'in Troçki'yi iktidardan elemesi, Troçki'nin çok yüksek olan saygınlığını hayli azaltmıştır. Napolyon da öyle, iktidardan düşüyor, bir girişim daha fakat nafile. Sonu Sen Helen adasıdır. Gelelim Türkeş'e. 27 Mayıs'ın kudretli albayı bütün kudretine rağmen o yere bakıp yürek yakan Cemal Paşa'nın oyununa geldi. İktidardan elendi mi, elenmedi mi? Artık onun komitacılığına, bu işleri çok iyi bildiğine nasıl güveneceksin? Ayrıca öteki çelişki de işliyor ha. Ta 40 yıllarındaki Turancı tevkifatından beri herkes de biliyor ki Türkeş'in siyasal eylem görüşü demokratik seçim mücadelesinde özgürlükçü ve açık eylem sistemi değildir. Hep kapalı, el altından çalışmayı eylemiş. İktidardan elendikten sonra bir bakıyoruz, CKMP'yi ele geçirmeye çalışıyor. Niye? Demokratik yoldan iktidara gelecekmiş. CKMP dönüp dolaşıp MHP oluyor ya, bir türlü sağduyusu yüksek Türk halkından fazla oy alamıyor. Şimdi bu neye delalet eder? Türkeş'in ve takımının demokrasi usulleriyle halka sevimli görünmeyi bilemediklerine mi? Halkın da komitacılıkla ele geçirdiği bir iktidarı elde tutmasını bilemeyip yitirene o kadar itibar etmediğine mi? Bazı solcular Türkeş'in partisini faşist bir parti sayıyorlar. Bence Türkiye'de olduğu kadarıyla birikmiş büyük sermaye Türkeş'i desteklemekten uzaktır, bu bir. Daha önemlisi başka. Hitler Nazi'ydi, Mussolini faşisti ama ülkelerinde bürokrasi iktidarı diye bir hastalık yoktu. Diktaları büyük sermayenin kanlı diktasıydı. Diktatörler de büyük sermayenin kuklası. Türkiye'de bürokrasi geleneği vardır. Eskaza Türkeş iktidar olduğu gün bütün tüccar da sanayici de bilmektedir ki tıpkı 12 Mart gibi bürokrasi adına 9 ışık, 9 ışık diyerek onları denetime, kısıtlamaya kalkışacaktır. O yüzden de desteklerini Türkeş'ten esirgiyor, Demirellere, Erbakanlara, hatta Bozbeylilere veriyorlar. Şimdi gençlere bir soru. Ülke ocaklarında hangi ülkeyi desteklediklerini sanıyorlar acaba? 25 Kasım 1975. 4. MHP örgüt değil, aygıttır. Oldum olası bu ayrımı yaparım. Üzerinde ısrar da ederim. Siyasal parti ya bir örgüttür, organization, ya da bir aygıt, apparel. Aralarında ne fark vardır derseniz, örgütse aşağıdan yukarıya işleyen, dip militanlarının demokratik karar verme yetkilerine sahip oldukları bir partidir. Bürokratlaşmaz, totaliterleşmez, öz yönetim ve serbest tartışma kapıları açıktır. Aygıtsa, yukarıdan aşağıya işleyen, komuta kademesinin, hatta tek liderin bütün karar verme yetkilerini topladığı bir partidir. Bürokrattır, totaliterdir. Serbest tartışmaya kapalı olduğu gibi yönetim handi ise askeri bir hiyerarşi içerisinde yürür. Aslına bakarsanız örgüt niteliğindeki siyasal partiler demokrasilerin, sosyalist demokrasilerin partileridirler. Aygıt niteliğindeki partiler ise nüveleri komitacılık olan partilerdir ki totaliter rejimlere yatkındırlar. Nazizm, faşizm, falancizm ya da Stalinci merkeziyetçi diktası gibi. Bu ayrımı aklınızda tutun, lazım olacak. Türk siyasal yaşantısında CKMP'nin kendine milliyetçi demekte direnen bir siyasal grup tarafından ele geçirilmesiyle meydana çıkan milliyetçi hareket, gerek hareketin gerekse liderinin tutumlarıyla bir örgütten çok bir aygıt özelliği göstermektedir. Herkesin bildiği bir şey, bunlar 40 yıllardan arta kalmış ırkçı Turancılardır. O tarihlerde Alman Nazilerine, İtalyan faşistlerine özenmiş, bu özentilerini gizli örgütlenmeler biçimine dönüştürerek sonunda İnönü diktasının düşmanlığını üstlerine çekmiş, zamanın solcu örgütleriyle Sansaryer Hanı'nın hücrelerinde buluşmuşlardı. Demek ki hareketin tabiatı aygıtsaldır. Türkeş'in sonradan 27 Mayıs darbesini yapacak komitayı siyasal bir parti, hatta demokratik bir örgüt gibi düşünmediği, bir komita, bir aygıt gibi düşündüğü, hem o aygıtın girdiği eylemlerden hem o eylemin sonuçlarından açıkça bellidir. 14'ler hareketinin örgütlenmesi fiyasko ile sonuçlanınca bu defa Türkeş demokrasi kuralları içerisinde bir parti olarak örgütlenme yolunu seçer görünmüş. Aslındaysa yine bir komitacı nüveyle CKMP içerisinde yuvalanarak bu aygıtı örgütü ele geçirmek için kullanmıştır. Bir süredir MHP diyebildiğimiz siyasal aygıt işte bu CKMP'nin Türkeş ve tayfası tarafından kendi ilkelerine uydurulmuş ve geliştirilmiş bir biçimidir. Doğal olarak demokratik bir partiler düzeninde son derece yapay, eğreti, daha kötüsü çelişik ve ters bir durumu vardır. Peki, değil mi ki öyle istiyorsunuz? Önce bu tersliğe değinelim. Demokrasi, siyasal örgütlerin kitlelere yayılması üzerinde gelişiyor. Kitlelere yayılabilmek, çok insanı kucaklayacak ilkeleri ortaya atabilmeyi zorunlu kılar. Siyasal bir parti ne kadar çok insanı kendinden yana çekebilecek sloganları benimserse, o kadar çok iktidara gelme olasılığına kavuşur. Bunu çocuklar bile biliyor artık. Gel gör ki MHP'nin çekirdeğini oluşturan ana ilke ırkçılık, kibarca söylenişiyle milliyetçilik, daha başlangıçta halk yanları arasında ayrımlar yapan, kötü ırktan olanları tasfiye eden, hiç olmazsa benimsemeyip kenara iten bir tutum içeriyor. O ki bir siyasal örgüt etnik ilkeler üstünde oynamaktadır. İster istemez bazı halk gruplarını kendine karşıt sayacak, saflarını pekiştirmek için de gerçekten var ya da yok düşmanlar yaratacaktır. Parti aygıtsal olunca bir de ne oluyor? Tabandaki halk önemini yitiriyor. Piramidin tepesi önem kazanıyor. Yığınsal eylemlerin değil, gösterişli bireysel eylemlerin hareket içinde ön plana geçmesine yol açıyor. Dikkatli her göz MHP'nin gelişmesine baktığında bu durumu görmüştür. Düşmanı komünistlik olarak ilan etmişler. Sindirici bireysel eylemleri önemsemişler. Amaçlarının devlet çıkarlarını savunmak olduğunu ileri sürerek gerçekte ne türlü bir devlet kapitalizminin merkeziyetçi diktası olacaklarını belli etmişlerdir. Türk halkı İnönücü, devlet kapitalisti diktanın belasından kurtulalı henüz 20 yıl geçmeden bir yenisini oylarıyla elbet iktidara getirmeyecekti, getirmedi de. Aygıtsal özellikleri, otoriter hevesleri bireysel eylem biçimleriyle aşırı bir siyasal takım olarak MHP, girdiği bütün seçimlerde seçmenlerin iltifatına kavuşamadı. Ufak bir parti olarak kaldı. Yine de öyle ufak bir partidir. Diyeceksiniz, aman bre, bunlar birçok illerde geliştiler, aydınlar arasında tutanları çoğalıyor. Eylemcilik taşra gençliğinin bu partiye eğilmesine yol açıyor. Doğrudur bunlar. Doğrudur ya, MHP'yi iktidar yapmaya yetmez. O kadar yetmez ki parti yüksek kademesi başta Türkeş, yeni yeni komitacı ve aygıtsal davranışlarıyla ne büyük bir yanılgıya düşmüş olduklarını kavramışlar. Ülkemizde ırkçılığa oranla çok daha geniş bir etki alanı olan Müslümanlığa doğru dümen kırmışlardır. En azından MSP oylarına ortak olabilmek için. Yoksa 40 yıllık Türkeş kalkar da hacca gider miydi? Yönetici takımına Hilal grubunu sokar mıydı? 2 Mayıs 1977. 5. MHP'nin müşterisi. Tanırsınız canım, vapurda değilse trende, trende değilse otobüste rastlamışsınızdır. Öfkesi burnunda bir vatandaş. Hangi memleket sorunu açılsa mutlaka bir çözüm önerisi vardır da, bütün bu öneriler döner dolaşır, çok esaslı, onun gözünde mutlaka radikal bir müeyyideye bağlanır. Efendime söyleyeyim, birkaçını sallandırıver de bak, millet yoluna giriyor mu girmiyor mu? Bizim millet kardeşim, dur oturdan anlamaz, kafasına vuracaksın, böyle alışmış. İşin içine bolca şaka da karıştırıp düşünürseniz galiba MHP'nin ideal seçmeni bu vatandaş türüdür. Besbelli biraz daha kabacaları ve hırslıları da aygıtının militanlarını oluşturur. Peki şakasız makasız düşündüğümüzde MHP'nin kadrolarını ve seçmenlerini nereden derlediğini söyleyeceğiz. Sanırım hangi solda yazmıştım. Bizim kuşağın Turancı ırkçıları garip bir biçimde doğulu gençlerden derlenmişti. sonra sonra bunların komprador kültürüyle yoğrulmuş, büyük şehir yaşantısına uyamayan, feodal kafalı delikanlılar olduğunu anlamış, uyumsuzluklarını böyle aşırı bir ülkücülüğe bağlanarak gidermeye uğraştıklarını bulmuştum. Günümüzde de öyle mi? Önce sanırım gittikçe yurt yüzeyine yayılan, yayıldıkça eski düzeni ve feodal üst yapıyı, gelenek, görenek, töre, alt üst eden kapitalist ilişkilerin etkileri üzerinde durmak gerekiyor. Bu etkiler nereleri kapsıyor? Belli. A. Büyük tüccarın ve endüstricinin birer ikişer yediği esnaf ve zanaatkarları. B. Büyük şehirlere göç etmek zorunda kalan kırsal kesim işsizlerini. Bunlar tarımın makinalaşmasıyla ve tarım arazilerinin büyümesiyle topraksız ve işsiz kalanlardır. C. Hayatın zorlaşması yüzünden gittikçe daha büyük sıkıntıya düşen, oysa tüketim heveslerinin kamçılanmasıyla iyi yaşama özlemi büyüyen küçük bürokrat kadroları. Biraz ekonomiye bulaşmış her kim bakarsa baksın, bu toplumsal katmanların sınıflarından kaymış deklase, gelecekleri askıda, genellikle hangi baltaya sap olacağını kestiremeyen lümpen katmanlar olduğunu görür. Bunlar ayrıca aynı kapitalist ilişkiler ağının büyük şehre, daha doğrusu gecekondulara ittiği taşralı yarı aydın takımını da eklediniz mi, alın size MHP'nin tabanı. Yalnız MHP'nin de değil, aygıt nitelikleri taşıyan, iktidara büyük tutkularla gelmeye çalışan bütün otoriter akımların tabanı. Sanırım şimdi MHP'nin gösterdiği gelişmeye dokunabiliriz. Önce iki şeye dikkatinizi çekeyim. Birincisi, bir gelişme varsa eğer, bunun daha ziyade MHP koalisyon ortağı olduktan sonra suyun yüzüne çıktığı, elle tutulur hale geldiğidir. İkincisi ise MHP müşterisinin daha çok saydığımız toplumsal kategorilerin gençlerinden oluştuğu. Başka deyimle MHP iktidar ortağı olunca kapitalist gelişmenin geleceğini askıya aldığı toplumsal katmanların gençleri MHP'de bir güvence bulur gibi olmuşlardır. Bu hanidir siyasal hayatta yerinde sayan MHP'nin müşterisizliğine kısmen bir çare gibi gözükebilirdi. Ama yarasa yarasa gençlik örgütlerine, daha ziyade ülke ocaklarına yarıyordu. Üstelik eylem düzeyinde şiddete başvurarak etkili de olsa, sonuç seçimle alınacak olursa elde edilen kalabalık MHP'yi önemli bir siyasal parti haline getirecek yoğunlukta değildi. Ha, işte o zaman MSP'nin ani gelişmesine bakıp dinselliğe yayılmayı düşündüler. Bilindiği gibi yayıldılar da. Burada hesap besbelli, AP'nin ve DP'nin daha çok parlamentoculuğa yatkın sağcılığından hoşlanmayanları, MSP'nin belirli tarikatların etkisinde görünen havasını sevmeyenleri MHP'ye çekebilmekti. Olmadı.